Ayrım 3, sayfa 32. İlk kendine gelen Rebecca oldu. Söyleyin Bay Courtney, nerede ve ne zaman, gerçekte neye benziyor? Onu ilk kez Mavi Nil'in bizim şimdi oturduğumuz yerden 40 mil kadar yukarısındaki Abbas Mağarası kıyısında bir kovukta yaşarken tanımıştım. Adanın önünden geçerken sık sık karaya çıkar ve onunla Tanrı'yla insan ilişkileri hakkında konuşurdum. Arkadaş olduğumuzu iddia edemem, olmak da istemezdim. Ancak onda çok ilginç bulduğum bir şey vardı. Onun farklı olduğunu hissediyordum ve itikadından, sessiz gücünden, soğukkanlı tebessümünden her zaman etkilendim. Gerçek bir vatanseverdi. Tıpkı General Gordon gibi ve bu da onların bir başka ortak özelliği aslında. General Gordon konusu yeter. Hepimiz onun erdemlerini biliyoruz diye araya girdi Rebecca. Siz bize asıl o korkunç Mehdi'yi anlatın. Nasıl oluyor da onda bir tür asalet kırıntısı bulabiliyorsunuz? Hepimiz Sudan'a Mısır-Hidivi kanalıyla yapılan baskının adaletsiz ve acımasız olduğunu biliyoruz. İmparatorluk egemenliğin ihtişamlı ön yüzünün ardında giderek artan, konuşulmayan bir yozlaşma ve zulüm var. Yerli halk açgözlü, kalpsiz paşaları ve paşaların koyduğu vergilerle 40 bin kişilik bir gücü doyurmak zorunda kalıyor. Oysa toplanan paraların sadece yarısı Kahire'deki Hidiv'e ulaşırken kalan yarısı paşaların şahsi sandıklarına aktarılıyor. Bölge süngü ve kırbaç gücüyle yönetiliyor. Bu köhne paşalar Hartum'da yayılıp büyük bir zevkle en vahşi işkenceleri, ölümleri planlıyorlar. Köyler yerle bir ediliyor, köylüler kılıçtan geçiriliyor. Arap ve siyah insanlar nefret edilen Türk gölgesi altında korkuyla siniyorlar ama kimse karşı koymaya cesaret edemiyor. Medeniyetten söz eden Mısırlılar vergiler ödenebilsin diye köle ticareti yapmaları için yüreklendiriliyorlar. Ben kendi gözümle tanık oldum. Böyle pek çok vahşete ve halkın tahammül gücüne hayret ettim. İşte o Münzevi ile nehir kıyısındaki kovuğunda bunları tartıştım. Her ikimiz de genç adamlardık. Ben birkaç yaş daha küçük olsam da. Bu durumun nasıl sürüp gidebildiğini bulmaya çalışırdık. Arap o zamanlar gururlu bir adamdı ve henüz tahriklere kapılmamıştı. Durumun düzelmesi için iki temel eksiklik olduğuna karar vermiştik. Bunlardan ilki de daha iyi bir hayat olduğunu bilmiyor olmaktı. General Charles Gordon, Sudan valisi olarak bunu sağladı. İkinci eksik eleman da zulüm görenler arasında direnişi başlatabilecek bir adamdı. Zamanı geldiğinde bu eksikliği de Muhammed Ahmet giderdi. Yeni Mehdi ulusunun doğuşu böyle oldu işte. Rebecca tekrar konuşana kadar herkes sessiz kaldı ve o da kadınca bir soru sordu. Mehdi'nin siyasi, dini ve askeri yönleri onu pek az ilgilendirmişti.
İyi ama o tam olarak nasıl biri Bay Courtney? Görünüşü ve davranışları nasıl? Sesi neye benziyor? Ve o dişlerinin arasındaki boşluğu da anlatın lütfen bize biraz daha.
O da General Gordon gibi karizmatik biri ve bu da aralarındaki diğer bir benzerlik. Orta boylu ve ince yapılı. Daima bembeyaz giysiler giyiyor. O kovukta yaşarken bile öyleydi. Sağ yanağında bir kuş veya melek biçiminde bir doğum lekesi var. Müritleri ve taraftarları arasında bu da ilahi bir dokunuş olarak kabul ediliyor. Konuşurken dişlerinin arasındaki boşluğa gözünüz takılıyor. Kendisini mutlaka dinleten güçlü bir hatip. Öfkeleninceye kadar sesi yumuşak ve ıslık gibi çıkıyor. Sonra mukaddes kitaptaki bir peygamberin gök gürültüsüne benzer halini alıyor sesi ama kızgınken bile gülümsüyor. Ryder altın cep saatini çıkardı. Gece yarısına sadece bir saat kalmış. Sizi geç bıraktım. Hepimizin dinlenme ihtiyacı var. Herhalde General Gordon'un bana verdiği görevi biliyorsunuz. Kesinlikle hiçbirinizin burada bu saatlere dek Muhammed Ahmet'in sesini dinlememesi gerekirdi. Unutmayın lütfen gece yarısı. Hepiniz eski kentten benim gemime bineceksiniz. Niyetim derviş topçularının bizi seçemeyecekleri kadar karanlık saatlerde yol almak. Lütfen yanınıza mümkün olduğu kadar az eşya alın. Şansımız yaver giderse tek bir yara almadan buradan kaçarız. David gülümsedi. Bunun için bol şansa ihtiyacımız var Bay Courtney. Kent derviş casuslarıyla kaynıyor. Mehdi neler olup bittiğini daha biz öğrenmeden kesin olarak biliyordur. Belki bu kez onu atlatmayı beceririz. Ryder yarı doğrulup Rebecca'ya doğru eğildi. Konuk olarak haddimi aştıysam affınızı rica ederim Bayan Benbrook.
Gitmeniz için henüz çok erken. Hiçbirimiz bu saatte uyumayız. Lütfen oturun Bay Courtney. Bizi böyle yarı yolda bırakamazsınız. Hikayenizi bitirin. Hepimizi meraklandırdınız.
Ryder boyun eğdiğini gösteren bir hareket yaptı ve tekrar yerine oturdu. Emrinize nasıl karşı gelebilirim? Ancak korkarım, hepiniz öykünün sonunu biliyorsunuz. Sıkça anlatılıyor ve ben de sizleri sıkmak istemem.
Masada protesto mırıltıları duyulmaya başlandı.
Devam edin bayım. Bayan Benbrook haklı, sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. İnandıklarımızdan çok farklı şeyler anlatıyorsunuz.
Ryder Courtney kabul ettiğini gösterir biçimde başını salladı ve devam etti.
Bizler Batı toplumlarında şerefli geleneklerimiz ve yüksek ahlaki değerlerimizle övünürüz. Ancak vahşi ve eğitimsiz toplumların cahilliği de kendi büyük gücünün kaynağıdır. Bu onlarda yıkıcı bir fanatiklik hareketinin doğmasına yol açar. Burada Sudan'da ayaklanma yolunda 3 dev adım vardı. Birincisi ülkedeki tüm yerli halkların sefaletiydi. İkinci olarak kendilerine baktılar ve bütün dertlerinin kaynağının nefret edilen Türk Kahire'deki Hidiv'in yardakçıları olduğunu fark ettiler. Güçlü bir fanatizm dalgasının tüm ülkeyi kasıp kavurması için geriye tek bir adım kalıyordu. Mehdi olacak adamın ortaya çıkacağı an doğdu.
Tabii ki diye araya girdi David. Tohumlar uzun zaman önce atılmıştı.
Şükri inancına göre bir gün utanç ve arbede zamanı geldiğinde Allah tarafından ikinci bir büyük peygamber gönderilecekti. Bu kişi Allah'a sadakati geri döndürecek ve İslam'ın sürmesini sağlayacaktı.
Rebecca babasına sert bir ifadeyle baktı. Bu Bay Courtney'in hikayesi baba. Lütfen bırak anlatsın.
Erkekler onun bu ateşli haline güldüler. David ise suçlu suçlu bakıyordu. Hikayenizi çalmak istememiştim. Lütfen devam edin bayım.
Ama haklısınız David. Sudan halkı 100 yıl boyunca daima bir çilecinin ortaya çıkmasını beklemiştir. Bu adamın ünü yayıldıkça hacılar Abbas adasına akın etmeye başladılar. Muhammed Ahmet'in fakirlere dağıttığı değerli armağanlar getiriyorlardı. Onun vaazlarını dinliyorlar ve evlerine dönerken bu kutsal adamın yazılarını da yanlarında götürüyorlardı.
Ünü Sudan'da hayatı boyunca büyük bir hevesle ikinci peygamberin gelmesini beklemiş olan kişinin kulağına kadar yayıldı. Kuşkulu bir papazın oğlu ve 5 kardeşin en küçüğü olan Abdullahi büyük beklentilerle Abbas adasına gitti. Sonunda eğer vurulmuş bir merkep üzerinde yanına vardı ve anında bu dindar genç münzevinin Allah'ın gerçek habercisi olduğunu anladı.
David kendini daha fazla tutamadı.
Belki de onun kendisini güç ve paraya ulaştıracak bir araç olduğunu anlamıştır.
Bu daha doğru olabilir. Ryder ahenkli bir sesle güldü. Ancak sonuçta bu iki adam güçlü bir ittifak oluşturdular.
Kısa süre sonra Hartum'daki Mısır valisi Rauf Paşa'nın kulağına bu çılgın papazın Kahire'deki Hidiv'e meydan okuyan vaazlar verdiği haberi ulaştı. Bir ulak göndererek Muhammed Ahmet'i buraya kente çağırdı, kendisini aklaması için. Papaz ulağı dinledi, sonra ayağa kalktı ve gerçek bir peygamber sesiyle konuşmaya başladı.
Allah'ın ve peygamberinin inayetiyle ben bu ülkenin efendisiyim. Allah adına Türk'e karşı kutsal cihat ilan ediyorum.
Ulak efendisine koştu ve Abdullahi de etrafına hırpani kılıklı serserilerden küçük bir takım topladı ve onları sopalarla taşlarla silahlandırdı. Rauf Paşa bu baş belası papazı yakalamaları için İstinbot'la en iyi askerlerinden oluşan 2 birlik yolladı. Savaş idaresinde teşvik yöntemine inanıyordu. Tutuklamayı gerçekleştirecek kumandana büyük bir ödül ve terfi vaat etmişti. Gece karanlığı çökünce İstinbot kaptanı birlikleri karaya indirdi ve birbiriyle rekabet eden 2 birlik farklı yollardan papazın barındığı bildirilen köye doğru ilerlemeye başladılar. Ay ışığı da olmadığı için 2 birliğin askerleri sonunda büyük bir şiddetle birbirlerine saldırdılar ve ardından iskeleye kaçtılar. Dehşete düşen İstinbot kaptanı yüzerek gelmedikleri sürece onları gemisine almayı reddetti. Çoğu yüzme bilmediği ve timsahlardan korktuğu için bu teklifi pek azı kabul etti. Kaptan onları aldı ve Hartum'a geri döndü. Peşmürde ordularını peşlerine alan Muhammed Ahmet ve Abdullahi, direnme gücünü yitiren Mısırlıların ardına düşüp hepsini öldürdüler. Bu olağanüstü zafer haberi hemen ülkeye yayıldı. Sopalı adamlar nefret edilen Türk'ü haklamışlardı. Mutlaka başlarındaki kişi Mehdi olmalıydı. Kendisini öldürmek üzere daha çok Mısır birliğinin gönderileceğini bilen yeni Mehdi, 1000 yıl önce tek gerçek peygamberin Mekke'den çıkışına benzer bir hegiraya başladı.
Ancak daha önce Sadık Abdullahi'yi halifesi, Allah'ın ikinci vekili ilan etti. Bu da örneğe ve kehanete uygundu. Kısa sürede çıkış zafer dolu bir ilerlemeye dönüştü. Mehdi hakkında uydurulan mucize ve kehanet öyküleri ondan önde gidiyordu. Bir gece Mısır ve Türk sembolü olan hilal karanlık bir gölgenin arkasında yok oldu. Allah'ın gökyüzünde yarattığı bu mesaj Sudan'daki herkesin görebileceği kadar açıktı. Mehdi Hartum'un güneyinde uzak bir dağın üzerindeki mahfuz yere ulaştığında, ki buraya kehanete uygun olarak Cebel Masa adını verdi, kendini Rauf Paşa'dan kurtulmuş saydı. Ancak halen Faşoda'dan bir taş atımlık uzaktaydı. Raşit Bey kent valisi çoğu Mısır valisinden daha girişimci ve cesurdu. Ağır silahlı 1400 kişilik bir orduyla Cebel Masa'ya yürüdü. Fakat bu ayak takımını küçümsediği için fazla önlem almamıştı. Cesur halife Abdullahi ona bir pusu kurmuştu. Raşit Bey doğruca pusunun içine düştü ve pusudan ne kendisi ne de tek bir adamı kurtulabildi. Hırpani gülünç silahlı ansarlar tarafından yok edilmişlerdi. Ryder'ın pirosu sönmüştü. Ayağa kalkıp okaliptüs dallarından birini mangaldan tutuşturdu ve pirosunu yeniden yaktı. Piro tam olarak yanmaya başlayınca yeniden koltuğuna döndü. Artık Abdullahi bir sürü tüfek ve askeri teçhizata sahip olmuştu. Faşoda'da bulunan neredeyse 500.000 sterline de tabii ki el koymuş ve aşılması zor bir güç haline gelmişti. Kahire'deki Hidiv burada Hartum'da yeni bir ordu oluşturulmasını ve başına emekli bir İngiliz subayı olan General Hicks'in geçirilmesini emretti. Bu olabilecek en kötü ve beceriksiz ordu oldu. Zaten iki askeri felakete yol açmış bulunan Rauf Paşa'nın yetersizliği yüzünden Hicks'in de otoritesi sulandırıldı ve anlamını yitirdi. Ryder konuşmasına ara verdi ve şişenin dibinde kalan Konya bardağına boşaltırken kederle başını salladı. General Hicks'in bu kentten 7000 piyade ve 500 süvari ile ayrılışının üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Dağ topçuları, Krupp silahları ve Nordenfeld makineli tüfekleri de vardı destek olarak. Adamlarının çoğu Müslümandı ve Mehdi efsanesini duymuşlardı. Daha 8-10 kilometre gidemeden birlikler azalmaya başlamıştı. Krupp bataryasından 50 adam diğerlerini cesaretlendirmek üzere zincirlerle birbirlerine bağlandı. Ama yine de kaçmayı sürdürdüler. Zincirleriyle birlikte gidiyorlardı. Ryder başını arkaya atıp güldü ve hikaye dehşet verici olsa da gülüşü bulaşıcı olduğundan Rebecca da kendini onunla birlikte gülerken buldu. Hicks'in bilmediği ve istihbarat subayı Teğmen Penrod Ballantyne kendisini uyardığı halde inanmadığı şey, Mehdi'nin yeşil bayrağı altında o ana dek 40.000 kişinin toplanmış olduğuydu. Bu birliğe katılsınlar diye kendi adamlarını getirenlerden biri de Beja emiri Osman Atalan'dan başkası değildi. Masanın etrafındaki erkekler bu ismi duyunca heyecanlandılar. Bunun nedeni Beja halkının savaşan Araplar arasında en vahşi, en korkunçları olması ve Osman Atalan'ın da başlarına geçmiş en dehşet verici kumandan olmasıydı. 3 Kasım 1883'te Hicks'in karma kuvvetleri doğruca Mehdi'nin ordusuna saldırdılar ve ansarlar tarafından paramparça edildiler. Kalan son birliğin başında duran Hicks de ölümcül yaralar almıştı. Sonunda o da düştü ve ansarlar sürüler halinde o noktaya üşüştü. Penrod Ballantyne Hicks'i daha önce tehlike konusunda uyaran Teğmen, general elindeki boş tabancayı Araplara doğru savurmaya çalışırken bir pala darbesiyle kafasının uçurulduğunu gördü. Ballantyne'in kendi amiri olan subay yani binbaşı Adams her iki bacağından vurulmuş yatarken Araplar vahşi darbelerle yaralarını daha da kötü hale getirmişlerdi. Ballantyne bir ata atlayarak binbaşı Adams'ı da terkisine atmayı başarmıştı. Sonra atı topuklayıp saldırganlardan kaçtı ve açıklığa çıktı. Topluca Hartum'a doğru kaçmakta olan artçı Mısır birliklerine yetişti. Kurtulan tek Avrupalı subay olduğu için kumandayı ele aldı. Dövüşerek Hartum'a doğru çekilmelerini sağladı. Ballantyne binbaşı Adams dahil 200 kişiyi geri getirebilmişti. General Hicks komutasında yola çıkan 7500 kişiden arta kalan 200 kişiyi. O kötü günün tek olumlu yanı bu olmuştu. Ve böylece Mehdi ile halifesi Sudan'ın efendileri oldular. Ele geçirdikleri ve bugün bizlere sıkıntı yaratan silahlarla birlikte zafer kazanmış 40.000 adamıyla bu kenti kuşattılar. Bugün halk ıstırap ve açlık içine kıvranarak ya da veba veya kolera yüzünden kırılarak kaderin Mehdi'yi Hartum'la buluşturmasını bekliyor.
Ryder sustuğunda Rebecca'nın gözlerinde yaşlar vardı. ''Çok doğru ve cesur bir adama benziyor şu Penrod Ballantyne. Onunla hiç karşılaştınız mı Bay Courtney?''
''Ballantyne'la mı?'' Ryder öykünün konusunun aniden değişmesine şaşırmış gibiydi. ''Evet, savaştan döndüğünde ben de buradaydım.''
''Lütfen ondan biraz daha bahsedin efendim.'' Ryder omuz silkti.
''Konuştuğum hanımefendilerin çoğu onu gösterişli ve centilmen bulduklarını söylediler. Özellikle de gür bıyıklarına bayılıyorlar. Belki yüzbaşı Ballantyne da hanımların kendisiyle ilgili bu düşüncelerine katılmaya hazırdır.''
''Daha önce ondan teğmen diye söz etmemiş miydiniz?''
O faciada küçük de olsa bir başarı kazanmasını Kayre'de bulunan İngiliz komutan büyük bir mesele haline getirdi. O sırada Ballantyne General Wolseley'in 10. Süvari alayına bağlı bir teğmendi. Wolseley daima kendi alayından olanları desteklemeye hazır olduğu için Ballantyne yüzbaşılığa yükseltildi ve yetmezmiş gibi bir de Victoria haçı ile ödüllendirildi.
''Galiba siz yüzbaşı Ballantyne'ı onaylamıyor musunuz efendim?'' diye sordu Rebecca.
David ilk kez kızının Ryder Courtney'e karşı tutumunda belli bir soğukluk sezdi. Aslında bir yabancı olan Ballantyne'a karşı kızının bu ilgisinin nedenini merak ederken, aniden hafif bir şokla genç Ballantyne'ın Hicks'in ordusu ile El Obey'de gitmeden birkaç hafta önce konsolosluğa uğradığını hatırladı. Kayre'deki İngiliz konsolosu Evelyn Baring'den şifreli dahi olsa telgrafla gönderilemeyecek kadar gizli bir mesaj getirmek için gelmişti delikanlı. O esnada bir şey söylenmemiş olsa da Ballantyne'ın Baring'in istihbarat birimine bağlı olduğunu ve Hicks'in toplama ordusundaki görevinin sadece bir kılıf olduğunu düşünmüştü.
''Vay canına, evet, işte her şey tamam.'' diye düşündü David.
Ballantyne ile görüşürken Rebecca ofisine gelmişti. Tanıştırıldıklarında iki genç birbirlerine birkaç kibar söz söylemişler ve Rebecca onları tekrar baş başa bırakıp çıkmıştı. Ama daha sonra Ballantyne'ı geçirirken David kızının koridorda çiçekleri düzenlemekle uğraştığını fark etmişti. Kısa bir süre sonra da ofisinin penceresinden baktığında kızının Ballantyne ile birlikte sarayın kapısına doğru yürüdüğünü görmüştü. Ballantyne dikkatli görünüyordu. Şimdi her şey yerine oturmuştu. Belki de Ballantyne ile ofisinden çıkarken Rebecca'nın oralarda oyalanıyor olması bir rastlantı değildi. Kızının Ryder Courtney'e bu adamla ilgili fikrini sorarken onu hiç tanımıyormuş gibi yapmış olmasına gülümsedi içinden.
Çok genç ama daha şimdiden annesine benziyor diye düşündü. Paşalarla dolu çapraşık bir saray gibi.
Ryder Courtney hala Rebecca'nın sorusunu yanıtlamaya çalışıyordu. Ballantyne'ın gerçek bir kahraman olduğuna şüphem yok ve doğrusu ben de onun sakallarından etkilenmiştim. Bununla birlikte onda herhangi bir tevazu belirtisine de rastlamadım. Ancak benim askerlere karşı hislerim biraz karışık. Kâfirleri yendikten, kentleri fethettikten ve krallıkları ele geçirdikten sonra kılıçlarını, madalyalarını şıkırdatarak arkalarına bakmadan yürüyüp gidiyorlar. Yarattıkları kaosta bir düzen sağlamak, babanız gibi yöneticilere ve mahvolan halka refah getirebilmek de benim gibi iş adamlarına düşüyor. Hayır Bayan Benbrook, yüzbaşı Ballantyne ile bir sorunum yok ama onun ait olduğu devlet kanadına bir sempati de duymuyorum.
Rebecca'nın bakışları, soğukluk ve duruşundaki resmiyet Ryder Courtney'in gitmek üzere tekrar ayağa kalkmasına yol açtı. Ancak bu kez daha kararlıydı. Rebecca da onu durdurmaya çalışmadı.
Ryder kaldığı yere döndüğünde gece yarısını geçmişti. Batchit onu uyandırdığında ancak birkaç saat uyuyabilmişti. Soğuk, sert, darı keki ve tuzlu kurutulmuş etten oluşan kahvaltısını masasında yaptı. Bir yandan da yağ kandillerinin ışığında seyir ve kasa defterleri üzerinde çalışıyordu. İşlerinin gidişatını gördükçe içini derinden bir korku sarmıştı. Baring's Bankası'nın Kahire Şubesi'nden alacağı 600 sterlin dışında neredeyse tüm serveti bu kuşatma altındaki kentte gömülüydü. Depolarında 18 ton fil dişi vardı. Bunun libresi 5 şilin ediyordu. Ama ancak Kahire'ye götürüldüğü takdirde. Kuşatma altındaki Hartum'da bir çuval darı kadar bile değeri yoktu. Aynı şey kara tuğlaların üzerinde kurutulmuş 1,5 ton akasya reçinesi için de söylenebilirdi. Oysa sanat, kozmetik ve boya endüstrilerinde kullanılan değerli bir maldı. Kahire'de elindeki stok binlerce sterlin ederdi. Sonra tıka basa dolu 4 büyük depoda güneydeki Dinka ve Shilluk kabilelerinden mal karşılığı alınmış kurutulmuş sığır derisi bulunuyordu. Başka bir büyük depo çeşitli ticari mallarla, bakır kablo makaraları, Venedik camından boncuklar, çelik balta, çapa başları, el aynaları, eski Tower tüfekleri ve variller dolusu ucuz kara barut, toplarla patiska, Birmingham dokumaları, çeşitli biblolar, süs eşyaları gibi Güney krallarının ve tebaalarının bayıldığı ıvır zıvırla doluydu. Kafeslerde ve kazıklarla çevrili alanlarda ticari stokunun önemli bir kısmını oluşturan vahşi hayvanlar ile kuşları muhafaza ediyordu. Bunlar ekvator savanlarında ve ormanlarında yakalanıp Ryder'ın manavlarıyla nehirden getirilmişlerdi. Tutuldukları yerlerde dinleniyor, evcilleştiriliyor ve insanlar tarafından bakılmaya alıştırılıyorlardı. Aynı zamanda bakıcıları da Nil'in kuzeyine, mezatlardaki alıcılara, onların Kahire ve Şam'daki temsilcilerine ulaşana dek bu hayvanları nasıl beslemek, onlara nasıl davranmak gerektiğini öğreniyorlardı. Fiyatların nispeten daha yüksek olduğu Napoli ve Roma'dan bile alıcılar gelebiliyordu. Bu pazarlarda bazı nadir Afrika türlerinin her biri 100 sterline satılıyordu. En değerli birikimi ise hazine odasının çelik kapısı ardına gizlenmişti. Kapı büyük bir İran duvar halısıyla gözlerden saklanmaktaydı. Bu birikim 100 torbadan fazla gümüş Maria Teresa dolarıydı. Orta Doğu'nun her yerinde geçen bu madeni paranın üstünde Gürbüz Macaristan ve Bohemya kraliçesinin kabartma bir portresi bulunuyordu. Bu madeni para Dağlık Habeşistan Krallığı'nda ve Buganda'daki Mutesa, Doğu çöllerindeki Hadendova ve Saar gibi daha ileri öteki ticari ortakları gözünde geçerli tek paraydı. Şu sıra bu çöl Arap emirleriyle ticaret pek canlı değildi. Neredeyse hepsi toplu halde Mehdi'nin cihadına katılmışlardı. Alaylı bir edayla güldü. Acaba Mehdi bu Maria Teresa dolarlarını bilse ne olurdu diye düşündü kendi kendine. Ama umarım böyle bir şey olmaz. Duyduğuma göre yağmalardan 1 milyon sterlinden fazlasını toparlamış zaten. Hazine odası boyunca dizili dolar torbalarının yanında daha büyük bir servet de yatıyordu. 50 çuval darı mısırı, birkaç düzine Küba Pro kutusu, 6 kasa Hain marka konyak ve 25 kilo Habeşistan kahvesi. Çinli Gordon stokçuluk yapanları vurduruyordu. Umarım beni idam ederken son bir pro verir ve gözlerimi de bağlatır diye düşündü. Sonra yeniden ciddileşti. Gordon yiğit ibise el koymadan önce Ryder stoklardaki mallarının mümkün olduğu kadar büyük bir kısmını nehirden Kahire'ye ulaştırmanın yolunu bulmak zorundaydı. Sonra da nehirdeki ablukadan kurtulmaya bakacaktı. Ayrıca o bu yolculukla uğraşırken Batchit'in yükte hafif pahada ağır malları deve kervanıyla Habeşistan'dan geçirip Kızıldeniz'deki liman kentlerinden birine ulaştırması için de plan yapması gerekiyordu. Her ne kadar Mehdi ordularını Mavi Nil'in batı kıyısı boyunca yerleştirmiş ve nehri abluk altına almış olsa da kuşatmanın yarılabileceği pek çok gedik bulunuyordu hala. Bunların en önemlisi iki nehir arasında kalan en yüksek kısmında kentin bulunduğu üçgen biçimi açık çöl alanıydı. Kentin bu bölümünü çevreden sadece dar bir kanal koruyordu ve General Gordon'un adamları durmadan bu kanalı derinleştirip genişletmekteydiler. Artık ötesinde derviş ordusu değil, sadece kum, çalılıklar ve yüzlerce kilometre boyunca ancak tek tük rastlanan akasya ağaçları kalmıştı. Henüz derviş ordusuna katılmayan 3-5 emirden biri olan Said Mahtum, belli bir fiyat karşılığında develerini kentin yakınına, alçak kayalık bir yamacın gerisine kadar getirmek üzere Ryder ile anlaşmıştı. Orada Batchit'in gözetimi altında mallar yüklenecek ve Sudan sınırından geçirilerek Ryder'ın Habeşra dağlarının uzantısı olan bir tepede bulunan ticaret merkezlerinden birine kaçırılacaktı. Bütün bu işleri bu aralar yapmak zorundaydı. Tüm servetini kuşatma altındaki kentte bırakarak bir gemi dolusu mülteciyle buradan ayrılmaya zorlanabilirdi. ''Lanet general, gaddar Çinli, lanet Gordon'' dedi ve aniden ayağa fırlayıp odada dolanmaya başladı. Yiğit ibisteki kamerası dışında tek daimi evi burasıydı. Babası ve büyük babası gezginciydi. Onlardan bir avcının ve bir Afrika tacirinin seyyar yaşamını öğrenmişti. Ancak burası aslında bir yuvaydı, sadece iyi bir kadın eksikti. Birden gözünün önünde Rebecca Benbrook'un hayali belirdi. Hüzünle gülümsedi. Sebebini anlamasa da bu alanda köprülerini yaktığını hissediyordu. Farkında olmadan bronz halkalarla duvardaki bir kaideye tutturulmuş dev fil dişlerinin yanına gitmiş ve sarı lekelerle kaplı dişlerden birini okşamaya başlamıştı.
Parmaklarının altında fil dişinin pürüzsüz yüzeyini hissetmek, tesbih çekmek gibi insanı rahatlatan bir şeydi. Ryder Victoria Nili üzerinde Hartum'dan 1000 mil güneydeki Kara Mojo'da bu dişleri taşıyan erkek fili beyninden tek kurşunla vurmuştu. Fil dişini okşamayı sürdürürken avanoz çerçevesiyle yan tarafta asılı soluk bir resme dalmıştı. Fotoğraf boş da olsa kesinlikle Afrika'da olduğu belli bir arazide bir öküz arabasının önüne dizilmiş bir aileyi gösteriyordu. Arabaya 16 öküz koşulmuştu ve siyah sürücü de yanlarında uzun kırbacını şaklatmaya ve maviliklerin içinde bilinmeyen bir yöne doğru arabayı sürmeye hazır bekliyordu. Resmin tam ortasında Ryder'ın babası, en sevdiği hayvan olan iyi diş edilmiş Fox adındaki atın üstünde eğerde oturuyordu. İri yarı güçlü bir adamdı, kapkara gür bir sakalı vardı. Öleli o kadar çok zaman olmuştu ki Ryder onu sevmek için bir nedeni olup olmadığını hatırlamıyordu bile. Babası bu resimde o zaman 6 yaşında olan Ryder'ı da atının üstüne almıştı. Ryder'ın uzun sıska bacakları yandan sarkıyordu. Annesi ise atın yanı başında durmuş ve sakin gözlerle objektife bakmıştı. Annesinin o güzelim yüzünün her ayrıntısını hatırlıyordu. Ona her bakışında olduğu gibi anılarla yüreğinin ezildiğini hissetti. Annesi ablasının elinden tutmuştu. Alice Ryder'dan birkaç yaş büyüktü. Annesinin öbür yanında da Ryder'ın ağabeyi duruyordu. Kolunu onu korumak istercesine annesinin beline sarmıştı. O gün Wade Courtney'in 16. yaş günüydü. Ryder'dan 10 yaş büyüktü. Ve o 5 kişinin bu resmin çekildiği gün başladıkları yolculukta babasının yaralı bir bizon tarafından öldürülmesi üzerine Ryder için bir ağabeyden çok bir baba olmuştu. Ryder Courtney son kez Londra'da yaşayan ablası Alice'den, Wade'in Güney Afrika'da, Isandhlwana'da yani Küçük Elin yeri denen Tanrı'nın unuttuğu bir yerdeki çarpışmada Zulular tarafından öldürüldüğünü bildiren telgrafı aldığında ağlamıştı. Geride iki oğlu Sean ve Garrick de eşi Ada'yı bırakmıştı. Neyse ki çocuklar hemen hemen yetişkin denecek yaştaydılar ve annelerine bakabilirlerdi. Ryder içini çekti ve bu üzücü düşünceleri aklından uzaklaştırdı. Bachit'e seslendi. Hala karanlık olmasına rağmen gece yarısından önce seyre çıkmaya hazır olabilmek için yapmaları gereken birçok şey vardı. İki adam fil dişi deposunun önünden geçip hayvanların barındığı çitin kapısına geldiler. İhtiyar Ali onları öksürükler ve sızlanmalarla karşıladı. ''Allah'ın sevgili kulu'' diye selamladı Ryder onu. ''Bütün genç güzel eşlerinin rahimleri bereketli olsun. Şevkleri yüreğini tutuştursun ve dizlerini çözsün.'' Ali bu şakalara sırıtmamak için kendini zor tutuyordu. Üç karısı da geçkin koca karılardı. Tam kıkırdayacakken bir öksürük nöbetine tutuldu ve yerdeki tozların üstüne tükürdü. Ali yabani hayvan barınağının bakıcısıydı ve insanlardan nefret ediyor olsa da yabani yaratıklarla adeta büyü yoluyla anlaşıyordu. Ryder'ı maymun kafeslerine doğru götürdü. Hepsi tertemiz ve bakımlıydı. Önlerindeki yemek ve sular tazeydi. Ryder, Kolobus'un kafesine yaklaştı ve sevgili maymunu omzuna sıçrayıp dişlerini açıp yırtıcı köpek dişlerini sergiledi. Ryder cebinden darılı kahvaltısının kalıntılarını çıkarıp hayvana verdi. Diğer kafeslerin önünden yürüyüşlerine devam ederken şık siyah beyaz ceketini silkeledi. Aralarında köpek yüzlü babunlar ve iki genç şempanzenin de bulunduğu 5 farklı tür maymun vardı. Şempanzelere Avrupa ve Asya'dan çok talep oluyor, Kahire'de de istekli alıcılar bulunuyordu. Kafes parmaklıklarına tırmanıp Ali'nin boynuna sarılmışlardı. En genç olanı annesinin memesini emer gibi Ali'nin kulağını emmeye çalışıyordu. Ali yumuşak, sevgi dolu bir sesle azarladı hayvanları. Maymunlardan sonra kuşlarla dolu kafesler sıralanmıştı. İçlerinde canlı metalik renkleriyle çekirge kuşlarından kartallara, dev baykuşlara, uzun bacaklı leyleklere, tropikal Asya ve Afrika'ya özgü iri, borazana benzer sarı gagalı kuşlara kadar pek çok kuş türü bulunuyordu. ''Hala bunlara yem bulabiliyor musun?'' Ryder tek bacaklarından bağlanmış etçil kuşları göstererek sormuştu. Ali anlaşılmaz bir homurtu çıkardı ama Bachit onun yerine cevap verdi. Kentte hala yaşayabilen bir tek sıçanlar kaldı. Veletler tanesini 2 bakır meteliğe getiriyorlar. Ali üstüne vazife olmayan bir şeyi açıkladığı için nefretle baktı ona.
Çitle çevrili bölgenin sonunda bir araya konmuş antiloplar bulunuyordu sadece. Öteki hayvanlarla beraber olamayacak kadar saldırgan olan Cape bizonu ayrıydı. Hepsi de yeni sütten kesilmiş buzağılardı çünkü. Genç hayvanlar seyahat koşullarına olgunlardan daha kolay uyum sağlıyor, daha çabuk toparlanıyorlardı. Ryder son yolculuğunda yakaladığı iki nadir ve güzel antilopu da buraya bırakmıştı. Bembeyaz çizgili parlak zencefil kızılı postları, kocaman sulu gözleri, borazan biçimi kulakları vardı ve bunlar da genç hayvanlardı. Tam olarak olgunlaştıklarında midilli kadar olacaklardı. Bir süre sonra kıvrımlı güzel boynuzlara dönüşecek tomurcuklar vardı kulaklarının arasındaki bölgede. Ryder'ın bildiği kadarıyla işlenmiş deri olarak satılsa da Avrupa'ya daha önce canlı olarak hiç satılmamıştı bu hayvanlardan. Bunlar gibi üremeye müsait bir çiftin değeri bir prensin gelirine eşitti. Onları da darı kekiyle besledi. Aç gözlülükle salyalarını akıtarak avucundan yediler. Yürürlerken Ryder'la Ali yükün sağlıklı ve iyi beslenmesi için yolculukta sürekli yem sağlamanın yollarını tartışıyorlardı. Antiloplar ot oburdular. Ali akasya ağacının yapraklarını yediklerini keşfetmişti. Al Mahtum'un adamları develerle düzenli olarak çölden taze kesilmiş dallar getirip avuç dolusu Maria Teresa doları karşılığında veriyorlardı. Yakında başka bir yüzen saz adası ele geçirmemiz gerek. Yoksa öteki hayvanlar açlıktan ölür diye uyardı Ali mahzun bir sesle. Kaygılandırıcı haberler vermeye bayılırdı. Bataklık otları ile papirüsten oluşan sallar, Sud'un lagün ve kanallarındaki yoğun kütlelerinden koptuklarında Nil akıntısıyla aşağı taşınırdı. Bu sallardan bazıları çok büyük ve suda batmadıkları için üzerlerinde bataklık hayvanları da gelirdi. Dervişlerin tüm çabalarına rağmen Ryder ve ekibi bu yaşayan salları uzun halatlarla kıyıya çekmeyi becerirlerdi. Kıyıda işçi ekipleri birbirine dolanmış bitkileri budayıp makul büyüklükte balyalar haline getirir ve kanalın hendeklerine bağlarlardı. Böylece yem olarak kullanılana kadar otlar ve sazlar yeşil kalırlardı.